Ayrım 10.
Şirke karısına cevap yazdı. Yakınmaların beni şaşırttı. Bütün Alman anaları senin durumunda. Hansımız Stalingrad'ı savunanlar arasında bulunsaydı, vatana ve Führer'e bir kahraman vermiş olmakla gururlanmaktan başka bir şey yapmayacaktık. Yakın gelecekte oğlunu göreceğini umuyordu. Ama umduğunun tersi oldu. Bir Şubat günüydü. Rüzgar bütün gücüyle esiyordu. Şirke Pinot ile yemekteydi. Bertie'ye çok yazık oldu. Onunla tartışmak bir zevkti. Oysa bu adam insana hiç karşı çıkmıyor. Pinot sert bir sesle, "Sanayiciler hayatlarından hoşnut," dedi. "Mukavemetçilerin davranışlarını doğru bulmuyorlar. Hepsi aynı şeyi söylüyor ama işlerinden geçen ne malum?" Şirke Stalingrad'dan söz etti. "Ağır bir darbe oldu. Gerek biz, gerek bütün Avrupa için." Pinot acıyarak içini çekiyor, görüşünü belirtmiyordu. Şirke soruyu doğrudan doğruya sorunca şu cevabı verdi. "Komünistlere eğilim duyamayacağımı tahmin edersiniz. Her şeyden önce bu görüşü benimsememe yol açacak kadar sıkıntı çekmedim hayatta." Kahveler geldi. "Darbe gerçekten ağır," diye devam etti Pinot. "Romanyalıların dışında 20 Alman tümeni önemli bir kayıp. Bu durumdan nasıl kurtulacağınızı merak ediyorum." Kayıp sözü Şirke'yi kızdırdı ama bir şey belli etmedi. Gülümseyerek, "Bu rakamları veren Kızıllar," dedi. "Londra radyosunu dinlediğinizi görüyorum. Dediğim gibi ağır bir darbe ama yaza kendimizi toplayacağız. Her ne pahasına olursa olsun Bolşevikleri durdurmak gerek. Yoksa yalnız Spri değil, senlerine de gelecekler." Pinot gösterdiği tedbirsizliğe kızmıştı. Aceleyle, "Ordunuza güveniyoruz," dedi. Şirke yemekten sonra işinin başına döndü. Binbaşı Schaeffer, "Albay sizi istedi," dedi. Schaeffer başına gelecekleri biliyordu herhalde. Şirke'ye acıyarak baktı. Albayın odasından çıkarken Şirke sakin ama düşünceliydi. "Beni doğuya yolluyorlar." Schaeffer içini çekti. "Evet, gerçekten zor. Doğrusu pek genç bir adam da sayılmazsınız." "Tersine, çok mutluyum. Burada yapacak şey kalmadı. Fransızlar duvarlara tebeşirle yazmaktan başka şey bilmiyorlar. Müttefik çıkarmasına da hiç inanmıyorum. Balkanlara ya da İtalya'ya yönelecekler. Rusya'da durum çok değişik. Gerçekten ciddi." "Albay görevinizi söyledi mi?" "O da bir şey bilmiyor. Şu sıra kimi bulurlarsa Rusya'ya yolluyorlar. Minsk'e gidip genel komiser Kube'nin emrine gireceğim." Yalnız kalan Şirke düşünceye daldı. "Hans'ı göremeyeceğim. Çok yazık. Belki de hiç göremem oğlumu. O asker oldu. Ben Rusya'ya gidiyorum. Orada her yer cephe." Şirke balkona çıktı. Hava pek sıcak değildi ama uzun süre kurşuni, yaşlı, hüzünlü, hafif bir sisle örtülü Paris'i seyretti. Şirke uzun yıllar yaşadığı kente bir otel odasına bakar gibi bakıyordu. Düşünceleri uzakta, karlar içindeki Rusya'daydı. Kızıllar Kursk cephesinde ilerliyorlar. Albay von Manstein'ın önemli bir kuvvet topladığını söylüyor. "Kazanmak güç ama biz Almanız. Hedefimize ulaşacağız." Schaeffer balkona çıktı. "Sizin çok yakınınızda Wagram Caddesi'nde mukavemetçilerin izindeki bir teğmenimizi öldürdükleri bildirildi telefonla. Güpegündüz. Siz duvarlara yazı yazmaktan başka şey yapmadıklarını söylüyordunuz." "Beni nasıl da uğurluyorlar," dedi Şirke sırıtarak. Wagram Caddesi'nde atılan kurşuna kayıtsızdı. Bu iş artık onu ilgilendirmiyordu. Hem koca Stalingrad'dan sonra bir teğmen nedir ki? Schaeffer'a, "Bir engel yoksa eve döneceğim," dedi. "Yol hazırlığına girişmem gerek." Bir kere daha mor alacakaranlığa gömülmekte olan Paris'e baktı. "Burada beni kimse sevmiyordu. Ben de onları sevmedim. Böylesi daha iyi. Kendimizi her türlü duygudan kurtarmalıyız. Ancak o zaman zaferi kazanabiliriz." Gerta yeni yılı iyi kutladı. Kardeşi Friedrich Norveç'ten izinli gelmişti. Rudy'ye bir yün kazaklı eldiven, antrez ve çikolata getirmişti. Frenzeller de onlara davetliydi. Alfred Frenzel'in askerliği yine tecil edilmişti. Sahilinin üç parmağı yoktu. Eskiden Gerta Marta'ya acırdı. Birine rastladığında kocasının tokalaşmak için sol elini uzatması hoş değildi. Gerta uzun süredir Johann'dan mektup alamıyordu. Sakin sakin oturup yılbaşı gecesi içkisini içerek eğlendiyse ne ne Johann'ın mektuplarının arasının uzayacağını bilmesindendi, ne de Friedrich'in savaşta insanın kafasında aile sorunlarından çok başka şeyler dolaşır demesindendi bu. Gerta Johann'ın talihine inanıyordu. Geçen kış Moskova önündeki korkunç savaşlara katılmış ve ayakları bile donmamıştı. Son mektuplarından birinde Johann karısını avutuyordu. Neredeyse Asya'dayım ama buranın havası güneyinkinden farksız. Geçen yazdan çok daha sıcak. Frenzel parlak sözlerle kaldırdı kadehini. Führer'in silahlarına ve Göte'nin ışığına yönelme arzusuna içelim. Galiplerin gönlü yüceliğine içelim. Friedrich kadehini kaldırdı, sade, askerce, bütün bu köpek alayının toz edilmesine içiyorum dedi. Bu sözler Rudi'nin hoşuna gitmişti. Bağırdı, Sieg Hitler! Yılbaşı şerefine onun da bardağına bir parmak şampanya koymuşlardı. Friedrich, güzel Norveçli kızların resimlerini gösterdi. Marta yolculuk ve aşktan başka hayali olmadığını söyledi. Frenzel sakat elini kaldırıp ona papaz dedi. Gerta'ya gelince kalbi uzaklarda, Johann'ın deyimiyle neredeyse Asya'daydı. Gerta düşüncede bile bağlıydı kocasına. Başka bir erkek karşısında hiç kendinden geçmemişti. Fazlaca özgür davranan bir takım arkadaşlarının hareketlerini beğenmiyordu. Sıradan bir yumurcak izinli mi geldi? Kadınların hepsi başına üşüşüyor, evlerine çağırıyor, yediriyor, içiriyor, cephedeki hayatı soruyor, iç geçiriyorlardı. Uyuyamıyorum, hep kocamı düşünüyorum. Profesör Wirt'in karısının dediği gibi bütün bu soru yağmuru yatakta son buluyordu. Ne yaparsınız hayat? Daha kötüleri de vardı. Savaştan önce kellerlere gündeliğe gelen bahçıvan Kraus'un karısı bir Fransız tutsağıyla zina yaptığı için hapse atılmıştı. Gerta sinirden kıpkırmızı kesilmiş, ben olsam kafasını keserdim diyordu. Bir Alman kadını nasıl olur da sefil bir Fransızı yanına sokar? Leş gibi sarımsak kokuyorlar. Hepsi frengili. Gerta yardımseverlerde çalışıyordu. Çocuklar için bir kantin hazırlanmıştı. Geçen kış çok zor geçmişti. Küçük Gretchen'i komşulardan birine bırakmak zorundaydı. Yazın bir Rus hizmetçi tuttu. 18 yaşında genç bir kızdı. Gerta memnundu hizmetçisinden. Rus kızı fazla bir şey istemiyordu. Ağırbaşlı ve çalışkandı. Hatta fazla ağırbaşlı, neredeyse bezgin. Bütün gün çalışıyor, akşam mutfakta oturup ağlıyordu. Friedrich geldiğinde Gerta ona Olga'yı göstermişti. Hizmetçinin adıydı bu. Şuna bak, Johann hepsinin Bolşeviklerden yıldığını söylüyor. Ne kadar doğru söylediğini bu kızı gördükten sonra anladım. Ruslar acı çekmeye bayılır dedi Frenzel. Dostoyevski'yi okusanız anlarsınız. Gerta Olga'nın iç dünyasını düşünüyordu. Bir hizmetçi bulabildiğine memnundu. Savaştan önce böyle bir şeyi düşünmezdi bile. Yeni yılın ilk günlerinde Irma Gerta'ya haber bile vermeden çıka geldi. Gerta kız kardeşini gördüğüne memnundu ama başına bir felaket geldiğini hemen anladı. Yıllardır birbirlerini görmemişlerdi. Irma bir mühendisle evliydi. Dortmund'da yaşıyordu. Kocası kısa süre önce askere alınmıştı. Neden ağlıyorsun diye sordu kardeşine. Willi'nin başına bir şey mi geldi? Irma cevap vermedi. Kara damlalar, göz boyası, yanaklarına akıyordu. Sonunda çenesi açıldı. Korkunç. Sizin burada bir şey gördüğünüz yok. Dortmund Stalingrad'tan beter. Düşünsene, vakit geçirmek için sinemaya gitmiştim. Willi asker alındığından beri deli gibiyim. Son Gölgeler adlı saçma sapan bir film oynuyordu. Birden filmin ortasında canavar düdükleri çalmaya başladı. Sığınağa inecek zaman bulamadık. Öyle bir patırtı koptu ki anlatamam sana. Çılgınlar gibi anne diye haykırıyordum. Zavallı annem. Stuttgart'ta öyleymiş. Neyse sinemadan çıktık. Schillerstrasse diye bir şey kalmamıştı. Eve nasıl döndüğümü bilmiyorum. Max gitmem gerektiğini söyledi. Bana su versene. Birkaç damla ilaç alacağım. Deliriyorum. Şaşma. Delireceğim, bundan eminim. Irma Gerta'nın küçük dairesine yerleşti ve kısa sürede parfüm kokuları ve pasaklılığıyla yayıldı. Johann'ın kitapları üzerinde yırtık çoraplar sürünüyordu. Irma bağıra çağıra Olga'nın gerçek bir domuz bakıcısı olduğunu, Rudi'nin çok kötü yetiştirildiğini, yüksek sesle konuşup insanı selamlarken topuklarını bitiştirmeyi bilmediğini söylüyordu. Kardeşlerinin Norveç'ten getirdiği şekerlerle besledi Gretchen'i. Gerta bunları Johan'ın dönüşüne saklamıştı. Her akşam isteli nöbetleri geçiriyor, Dortmund'un yeryüzünden silindiğini, annelerinin öldürüldüğünü, Willy'nin Rusya'dan dönmeyeceğini söylüyordu. Gerta da çok bitkindi. Johan'dan habersiz bir ay daha geçirmişti. Irma gözyaşları içinde tekrarlıyordu. Johan Stalingrad'da, Willy de Stalingrad'da, hepsi Stalingrad'da. Gerta kardeşinin saçma sapan konuştuğunu biliyordu. Willy, Novgorod önlerinde bir yerdeydi ama Johan Stalingrad'da olabilirdi. 3 gün sonra yas ilan edildi. Ne açık sinema vardı ne de tiyatro. Radyo hüzünlü parçalar çalıyordu. Frenzel uğradı. Gerta'yı avutmak için belki Johan orada değil de Kafkasya'dadır dedi. Demek Frenzel de Johan'ın Stalingrad'da olduğunu sanıyordu. Gerta bardak almak için mutfağa gitti. Olga pencerenin başına oturmuş gülümsüyordu. Gerta niçin geldiğini unutup yatak odasına koştu ve ağlamaya başladı. Birden durulan Irma ona birkaç damla valeryan verdi. Frenzel durmadan söyleniyordu. Neden bilmem ama Johan'ın Kafkasya'da olduğunu hissediyorum. Oysa Gerta hırsından ağlıyordu. Koynunda yılan beslemiş, Olga'yı bir kere bile dövmemişti. Üstelik ona eski bir eteğini vermişti. Ve şimdi bu pis karı sürüyle namuslu Alman'ın ölümüne seviniyordu. Aralarında belki Johan da vardı. Doğru, Rusların insanlıkla ilgisi yok. İnsan bunları acımak isterse acıyamaz derken haklıydı Johan. Bu alçak karı pek memnun dedi Gerta Frenzel'e. Frenzel bir süre düşündü, sonra elini ceketinin yakasına sokup genel bir katılaşma dedi. İnsanlık arabası bir duvara çarptı ama Hitler'in ışık Phoebus olduğuna inanıyorum. Korktuğum tek şey insanların birbirini boğazlaması. Frenzel gidince Irma eksik olan bir elinin 3 parmağı değil dedi. Bana kalırsa bu adam deli. Şu sıra başımıza gelenlerden ötürü akıl hastalıkları pek yaygın. Dortmund'da bir banka memuru dünyanın sonunun geldiğini söylüyordu. Bir hava saldırısından sonra çırılçıplak sokağa fırladı. Dinle Gerta, şu domuz bakıcısını geceleri kapamalısın. Rusların ne halt edeceği belli olmaz. Gerta 20 Ocağı kadar Stalingrad'da kalmış olan bir binbaşıyı dinlemişti radyoda. Korkunç bir soğuğun hüküm sürdüğünü, yiyecek bulamadıklarını söylüyordu. Almanlar kenti eski çağların destan kahramanları gibi savunmuşlardı. Ama saldırganlar çok kalabalıktı. Eşit olmayan bu savaştan yenik çıkmışlardı. Gerta nefret dolu gözleriyle Olga'ya bakıyordu. Kızın 4 erkek, 3 kız kardeşi vardı. Bu Ruslar çok kalabalık oluyor ve bizi ortadan kaldırmak istiyorlar. Bizim kültürümüz, üniversitemiz, fikirlerimiz var. Onların kaba kuvveti. Olga'nın kömür çuvalını nasıl kaldırdığını görmek yeter. Gerta annesinden bir mektup aldı. Sevgili Gerta, hep seni düşünüyorum. Johan ne alemde. Başımıza gelmeyen kalmadı. Öyle bir gece yaşadım ki son gecem sandım. İstasyon binası yok oldu. Bayan Ziegel Bodrum'da yıkıntıların altında kaldı. Neden bu kadar acı çektiğimizi bilmiyorum. Neden bu kadar acı çekiyorum diyordu Gerta. Kendi kendine. Kimse ona cevap veremezdi. Friedrich uzun süre önce Norveç'e gitmişti. Irma birden ağlayamaz olmuştu. Gepgenç bir uçak savarcıyla kırıştırıyordu. Frenzeller uğradılar. Marta sızlanıyordu. Alfred'in de askere alınacağı söyleniyor. Parmakları olmayınca nasıl ateş eder? Akıl alır gibi değil. Karanlığı seven baykuşlara Göte'nin ışığı ve Führer'in iyi niyetiyle karşı koymalıyız dedi Frenzel. Sonunda haber geldi. Astsubay Johann Keller Almanya ve Führer için şehit düşmüştü. Gerta bütün gününü perdeleri inik, başında ıslak bir havlu odasında geçirdi. Irma ölüm ilanını gazetelere verdi. Kız kardeşinin siyah elbisesinin pembe süslerini söktü. Gerta hareketsiz oturuyor, karları görüyordu. Bir yığın kar. Johan bu karların arasında yatıyor ve kocaman Rus kargaları gagalarıyla onu parçalıyorlardı. Sabah gayrete geldi, kalktı. Gretchen'i giydirmek, Rudy'yi okula göndermek gerekiyordu. Mutfağa girdi. Olga küçük bir çocuğa kahve içiriyordu. Rudy de ona Almanca öğretiyordu. Sabuna Rusça nasıl dendiğini sordu. Milo dedi Olga. Rudy söyleyemedi. Birlikte gülmeye başladılar. Olga bir süredir daha neşeliydi. Eczanede çalışan bir Rus, Almanlara esaslı bir dayak attık demişti. Yakında evlerimize döneceğiz. Olga'nın güveni vardı. Yakında annesiyle kız kardeşlerini görecekti. Almanlar savaşın başında kardeşi Mişa'yı öldürmüşlerdi. Babasıyla öbür erkek kardeşlerinin ne olduğunu bilmiyordu. Nasıl diyordun? Milo mu? Rudy gülüyordu hep. Gerta birden kendini kaybetti, süpürgeyi kaptığı gibi Olga'ya vurdu. Dehşete düşen Rudy masanın altına gizlendi. Gerta süpürgeyi atmış ayakta ağlıyordu. Nasılsa Johan bir daha geri dönmeyecekti. Krylov her yanda 13 sayısını görüyordu. Alman haritalarında Voronezh-Kursk yolu 13 ile belirtilmişti. Herhalde kör inancı olan kişiler felaketin 13'ten geldiğini sanmışlardı. Almanlar kaçarken her şeylerini geride bırakmışlardı. Toplarına ve dosyalarına varıncaya dek. Binlerce araba, uçak savar topu, Avrupa'nın bütün otellerinin etiketini taşıyan bavullar, hasır pabuçlar, ağız mızıkaları, mayınlar, daktilo makinaları, Fransız konyakları, dürbünler, yığınla hurda demir, parçalanmış gövdeler. İğreti gözlüğü burnunun ucuna düşmüş bir kafa karların içinden fırlamıştı. Tam yanında da garip bitkileri andıran bir çift pembe topuk. Kararmış kar, araba, katılaşmış, donmuş cesetlerin üzerinden geçiyor. Ve bütün bu ceset ve kar yığınının tepesinde bir at başı. 13 sayısı. Cehennem çarşısı gibi bir şey. İyana'da mercekler cilalanmıştı. Nöşatel, saatçileri, kronometreleri ayarlamışlardı. Hollandalı peynirciler rıhtımlar yapmış, denizi kurutmuş, inek yetiştirmişlerdi. Neye yaramıştı bütün bunlar? Polinezya'da ilkel insanların yaşadığı söyleniyordu. İyi ama optik alandaki üstünlükleri, düşmanın yerini sesle bulan araçları, Laika makinalarıyla bunlara ne ad vermeli? Kursk tarlalarını bunca garip şeyle kaplı görmek ne acı. Altılı havanlarla tuvalet kağıdının haşlı seferi. Yorgunum diye düşündü Krylov. Bir sürü saçma sapan şey bu yüzden kafama doluyor. Önemli olan herifleri buradan kovmamız. Yürüyüşümüzün 3. haftasındayız. Az şey değil. Yakında Kursk'a varacağız. Akşama doğru fırtına yeniden başladı. Ovada kardan sütunlar dönüp duruyordu. Şubat ayı boyunca böyle bir kasırga görülmemişti hiç. Soğuk ısırıyordu sanki. Gizlenmeye çalışan Almanlar ormandan çıkıp kulübelerin kapısını vuruyor, yol kenarlarında donuyorlardı. Herkes batıya yürüyordu. Aramalar, piyadeler, traktörler, hastaneler, havlamalar, dünyayı tutan köpekleriyle istihkamcılar, eşya dolu kamyonlar, askeri konsey odası için, gazeteciler, kursklu milisler, kar yığınları da ilerlemekteydi. Krylov şarkı söylemeye başladı. Her zamanki gibi yalan yanlış. Postacı olduğum günlerde neden gerek kendisi gerek ötekiler hep postacının kızarın şarkısını söylüyorlardı. Yolculuk işte insanları çeken şey. Ama ister neşeli olsun ister insanı batıya götürsün yolculuğun hep hüzünlü bir yanı vardı. Birkaç haftadır Krylov'un acısı depreşti. Natasha'nın mektubunu kargaşalık içinde almıştı. Macarların savunma hattı yarılıyordu. Derken gecenin sessizliğine gömülen Voronezh'e vardılar. 300 metre ötelerinde evler uçmaya başlamıştı. Ayaklarının altında yer sarsılıyordu. Yaralılar taşınıyordu. Bizimkiler, Macarlar, Almanlar, kimse zaferin bilincinde değildi. Gerilim hepsinin aklını başından almıştı. Bu ölümcül itişmede kanı emen gazlı bezlerin, can çekişenlerin iniltilerinin, hırıltılarının, hıçkırıklarının, araçlarla şişeleri sallayan patlamaların, Aralık ayındaki savaşların arasında Krylov'un acısı uyuşmuştu. O sıralar başına gelen felaketin büyüklüğünü fark etmemişti daha. Ancak Kızıl Ordu batıya yürüyünce, Kastornaya'ya varınca, Alman yenilgisi göz alabildiğine seyredilebilince, tankların yardığı, uçakların paraladığı bir ova, Krylov, Varya'nın artık yaşamadığını, zaferi anlatacak, hayatını birlikte sürdürecek kimsesi kalmadığını anladı. Natasha'sı hayattaydı ama insan küçük bir kıza her şeyini anlatamazdı ki. Karısıyla bir sürü olayı birlikte yaşamışlardı. Tartışmış, kavga etmiş, ayrılık acısı çekmişlerdi. Dağdan inen sel gibi başlangıçta köpürüp homurdanan, sonra durulup derinleşen aşkları, ilk yılların ateşinden sonra öyle bir yakınlık halini almıştı ki, şimdi Dmitri Alekseyeviç her bakımdan yıkıldığını anlıyordu. Arkadaşlarından hiçbirisi çektiği acının farkında değildi. Krylov'un karısının öldüğünü biliyorlardı. Ama yaşlı bir kadının bunca kargaşalık arasında sessizce sönüşü hayal güçlerini etkileyebilecek gibi değildi. Ve sevincini, şaşkınlığını, kızgınlığını gizleyemeyen Krylov acısını herkesten iyi saklıyordu. Belki daha sessizleşmişti, daha seyrek gülüyordu. "Yorgunsunuz Dmitri Alekseyeviç, hissediyoruz," diyorlardı. Kendisi de sonunda inanmıştı buna. En kederli anında kendi kendine kızıyordu. Herkes yorgun. Yürüyüş gitgide güçleniyordu. Yollar temizleniyor, iki saat sonunda kar yığınlarından tepeler oluşuveriyordu. Beyaz okyanus coşmuştu. Arabalar, insanlar, kızaklar bu okyanusun köpüklü dalgalar arasında kayboluyorlardı. Ama batıya yürüyüş bir saat bile durmuyordu. Soğuğa, ölümcül yorgunluğa rağmen inanılmaz bir güç insanları ileri itiyordu. Sağda solda Almanlar dayanmaya çalışıyorlardı. Havan mermilerinin bile yapacağı şey kalmamıştı. Askerler mermi yağmuru altında ilerliyorlardı. Oysa kısa süre önce bu ordu aceleyle çekilmekteydi. Askerler bir takım söylentilere kulak veriyor, Alman tankları görülünce dağılıveriyorlardı. Hepsi acı acı düşmanın büyük gücünü durmadan, hiç durmadan gerilemek gerektiğini düşünüyorlardı. Birkaç gün içinde zafer hepsini değiştirmişti. Kendine güven yeniden canlanmıştı. Hepsi engelleri aşacaklarını, ilerleyeceklerini biliyorlardı artık. Artık onları hiçbir şey durduramazdı. Gece Krylov küçük bir kente buldu kendini. Geçen yüzyıldan kalma tahtadan küçük evlerle dolu bir kente. Sanki 5 yıllık planların hepsi bu uzak kenti unutmuştu. Krylov bir kapıyı vurdu. Alındığı odada genç bir kadın çocuğuyla yaşıyordu. Krylov bacaklarını altına alıp daracık bir sedire yerleşti. "Yatağa uzanın, orada dinlenemezsiniz." "Yok canım, böyle çok daha rahatım." Küçük çocuk uyanmış, şımarıklık ediyordu. "Anne bana reçel ver." Krylov uykuya dalarken düşündü. Reçeli nereden bulmuşlar? Ortalık henüz karanlıktı. Çocuk Krylov'u uyandırdı. Annesi kahvaltı hazırlamıştı. Reçel düş değil, gerçekti. Almanlar giderken depoları ateşe vermiş, halk da yanan depolara saldırıp sandık sandık konserve çıkarmıştı. Krylov genç kadına sordu. "Memnun musunuz?" "İnanamıyorum. Ah, bir de kocama kavuşsam. Kocam havacıydı. Sağ kalıp kalmadığından haberim yok." Hüzünlü güzel gözleri vardı. "Almanlar size kötülük ettiler mi?" diye sordu Krylov. "Gelir gelmez ne var ne yok yağma etmeye başladılar. Benim de semaverimi, çalar saatimi aldılar. Ama sonra bir daha gelmediler evime." Küçük çocuk birden araya girdi. "Anne, her akşam Otto geliyordu ya." "Susacak mısın yalancı?" Çocuk ağlamaya başladı. "Yalan söylemiyorum. Otto benimle oynuyordu. Seninle de oynuyordu." Kadın başını çevirdi. Krylov kıpkırmızı oldu ve dışarı çıktı. Yaşlı bir kadın onu evine aldı. "Otur bakalım yiğidim. Bir bakayım sana. Bizimkilerdensin ya." Ağlıyordu.